sayfa 30. 3. Temel Reis'in iskeleden ayrıldığının 3. gecesiydi. Halime gelin ineğin bakımını yapmış, avluyla ahırla işini erkenden bitirip kapıyı sürgülemişti. Dedesi varken akşam ezanlarına kadar kestanelerin altında çelik çomak oynayan Memiş'i tutup getiren anası böyle tavuklarla birlikte onu eve kapatıyordu. İlk gün alışmadığı bu erkencilik hiç hoşuna gitmemiş, biraz dilenince önce anasının azarını yemişti, peşinden de tokadını. Ne zamandır annesinden böyle bir davranış görmemişti Memiş. Ne olurdu çocuklarla bir saat daha oynasaydı? Erken de gitse, geç de gitse yiyeceği annesinin çorba adını verdiği bulgurla kaynatılmış kara lahana değil miydi? Yürü, diyordu annesi. Deden seferde, baban askerde. Ne işin var bu saatlere kadar sokaklarda? İyi ya işte, evde korkulacak biri olmazsa çocuk dediğin yaratığın evde ne işi olurdu? Son kalan çocuklar evli evine, köylü köyüne, gitmeyen sıçan deliğine tekerlemesini söyleyene kadar esir almaca oynayabiliriz yoz tarlalarda. Gece yarılarında seni mi arayacağım sokaklarda kadın başımlan? Diye anası karşısına dikildi mi sarı saçlarından soğuk sular dökülürdü sanki. Ne olurmuş arasa, arama bahanesiyle evden çıkar birkaç da komşu yüzü görürdü. Bahçeydi, bostandı, inekti, ev işiydi, canı çıkıyordu bütün gün. İki laf eder açılırdı. Kapıyı sürgüleyip bulgur çorbasını sürmüştü Memiş'in önüne. Adı bulgur çorbasıydı. Sayılacak kadar buğday tanesi, sayılamayacak kadar süpürge darısı, kara mancar, yeşil soğan. Bıkmıştı bu çorbadan. Bir yumurta olsun suda haşlayıp koysa önüne. Üç tavuk kalmıştı kümeste. Biri yumurtluyordu. Bu yumurtaları Memiş'e yedirecek yerde karbanda, ağaç kabuğundan sepet biriktiriyor, sonra 15 günde bir götürüp Nuri Efendi'ye satıyordu. Hiçbir gün ne yumurtaların parası eve gelmişti ne ıspanakların. Memiş'in hiç hoşlanmadığı buyrultulardan biri de şuydu. Doydunsa kalk sofradan. Ya doymadıysa Memiş? Doymadıysa gene de kalkacaktı eninde sonunda. Anasının keyfi yerinde olursa 2-3 ceviz atacak önüne ya da bir hapas, avuç, kestane ya da dut kurusu. Kestanelikte kirpisiyle birlikte bulduğu kestanelere hiç benzemez annesinin verdiği sinmiş kestaneler. Her ikisi de kuzu kestanesidir ama sinmiş kestanenin hali başkadır. Bir tıkırtı duyar gibi olmuştu Memiş. Anne, dedi, kapıda biri var. Halime de duymuştu bu tıkırtıyı ama duymazcılıktan gelmeye karar vermişti bir kere. Sus, dedi yavaşça. Kim olacak bu saatte? Bak gene vuruyor. Hadi bakalım sen geç yatağına. Oysa ellerini ayaklarını bir temiz yıkamadan yatağa sokmazdı onu. Memiş yatağa girmemek için direniyordu. Kalk diyorum sana. Anne uykum yok. Yoksa beklersin gelsin diye. Yürü. Kolundan tuttuğu gibi kaldırdı sofradan. Temel Reis'in yatağına fırladı. Sakın çıkma yataktan, kırarım ayaklarını. Ayaklarının ucuna basa basa avluya açılan kapının arkasına geldi, çömelerek dışarıyı dinledi. Dışarıda biri vardı. Ayakkabılarını sürtmesinden belli oluyordu bu. Sert köşeli bir kunduraydı sürtünen, çarık değildi. Bu tür ayakkabıları köy yerinde giyecek kimse yoktu. Okulu kapatıp da askere gitmeden önce öğretmen giyerdi bunlardan. Köy muhtarının bile çarık vardı ayağında. Karakol çok uzaktaydı. Jandarmaların çoğu da çarık giyerdi ya, postal ya da çapula giyilenler de bulunurdu. Bir asker var dışarıda diye düşündü. Bir asker kaçağıydı bu olsa olsa. Sakın Halit Efendi'nin Salih olmasın. Halit bir iki kez askerden kaçmıştı. Şube reisi Haşim Bey yakalamış, bir iki ay depoya kapattıktan sonra kelepçe vurup Kastamonu'ya yollamıştı. Ne yapıp yapıp kaçmıştı Dada'ya varmadan. Babası eve almıyordu. Haşim Bey'den çekindiği için. İkisini birden asardı hiç kılı kıpırdamadan. O da köylerin başına bela olmuştu. Ahırlara girip sabahlıyordu geceleri. Aç kalınca çoğu yanında taşıdığı mavzerine sarılıp ekmek istiyordu. Şuna buna sarkıntılık ettiği de söylenirdi. Bir gün tarlaya giderken karşılaşmıştı Halime onunla. Yolun kenarına çekilmiş, sırtını dönüp dikilmişti. Halime gelin, demişti Halit. Ben kocanla çıktım ilk defa Cide'den. Gebehula üzerinden 3 günde vardık Kastamonu'ya. Hanlar da yan yana yattık. Sonra ayaklarının ucuna basarak sokulmuş, kadını kolundan tutup sarsmıştı. Halime gelin sertçe ona doğru dönünce bıyıkları öfkeden ateş gibi yanan yüzüne değmişti. Birden ellerini vurup ondan uzaklaştı. "Yoluna git hadi," dedi. "Kocaman senin gibi ne kadar arkadaşı varsa yerin dibine girsin. Bir daha karşıma çıkarsan leşini sererim senin." Yürüyüp gitmişti Halime. Halit hala kıpırdamadan duruyordu olduğu yerde. "Dur sen," diye seslenmişti ardından. "Kız kardeşinden sonra sıra sana da gelecek." Ayak sesleri sabırsızlanıyordu kapıda. Bir deliye göz uydursa da kim olduğunu görebilse. Kapıda üç tıklama daha, peşinden bir fısıltı. Halime! Korkaklığın bir yararı yoktu. Kapıdakinin kim olduğu bir an önce anlaşılmalıydı. Dik bir sesle sordu. Kim o? Ben, kocan Sabri. Kapıyı küt küt vuramaz mısın sen? Neden asker kaçakları gibi tıklatıp duruyorsun gidip gelip? Bilmesinler geldiğimi. Hele aç. Neden bilmesinlermiş? Beni başka bir yere verdiler de geçerken bir iki saatliğine uğrayayım dedim. İnanmam. İnan kız, kör olayım doğru söylüyorum. Doğruysa git köyün muhtarına, onunla birlik gel. Baban sefere giderken bizi muhtara emanet etti. Aç kız, uzun etmesene. Boşuna zorlanma. Böyle sinsi sinsi eve sokulanı almam içeri. Namuslu adam kendi evine göğsünü gere gere gelir. Asker kaçağısın sen. Değilim diyorum. Kaçaksın. Yarın sabah namazını uğurlarsın beni. Söyleyeceklerim var. Yani gece gelip gece gideceksin. Senin evden çıktığını görenler ileri geri laf etsinler namusum üzerine, öyle mi? Muhtarla gelmezsen giremezsin. Boşuna dikilip durma kapıda. Aç diyorum sana. Bana evimin kapısını mı kırdıracaksın? Kır da göreyim seni. Yüklükte asılı duran çifteyi düşünüyordu akşamdan beri. Yüklüğün kapısını açtı. Kapı uzun süre kullanılmadığı için gıcırdamıştı gecenin sessizliğinde. Kocası doldurmuştu gitmeden. "Çifteyi aldın eline öyle mi?" dedi Sabri. "Aldım. Nasıl elim varır bana tetik çekmeye? Sen tüfeği namusunu iki paralık etmek isteyenler için kullanırsın dememiş miydin? Öyle demiştim. Ben de senin sözünü tutuyorum işte. Amma uzattın ha. Ben kendi evime geldim, babamın evine. Baban giderken asker kaçaklarına karşı çok uyanık ol dediydi. Kes, uzatma. Ben de o sendeki çiftenin daha iyisi var. Beşli mavzer, kafamı kızdırma da aç. Demek mavzerinle kaçtın öyle mi? Hele şimdi hiç giremezsin. Çiftenin bir gözünü boşaltırım pencereden. Gelenlere haber anlat. Muhtarın evinden yana açılan pencereye koştu. Hızla kaldırdı camı. Çiftenin horozunu kaldırıp boşluğa doğrulttu. Omzuna yerleştirmesiyle patlaması bir oldu. Sanki köpekler havlamak için çiftenin atılmasını bekliyorlardı. Başını camdan çıkarıp bağırdı. Ali Efendi, asker kaçakları sardı evimi, yetiş! 4. Temel Reis, kerempe fenerinin çakıp söndüğünü gördüğü zaman sakarcıklar büyümüş dalgalar haline gelmişti. Bekir baş üstüne uzanmış halsiz yatıyordu. Üç gemicinin en görmüşü geçirmişi Zeynel'di. Anlamıştı deniz tuttuğunu. Aman dedi. Reis de görmesin, dilinden kurtulamazsın sonra. Bekir başını kaldıracak oldu, dönüyordu. Bir bulantı başlamıştı midesinde. Ah bir boşaltıp rahat edebilseydi. Zeynel. Yelkenin arkasına geç dedi. Halil işin şakasındaydı. Arabacılık değil bu dedi. Gemicilik. Hem de Karadeniz'e sandalcılık. Kusmazsan açılamazsın. Dalgalar kabardıkça kabarıyordu. Kaptan tayfaların baş üstünde toplandıklarını görünce köpürmüştü. Neden üçünüz bir aradasınız? Nasıl gemicilik bu? Tulumbayı ben mi basacağım? Su etmiyor ki sandal, diyecek oldu Halil. Lafı ağzına tıktı reis. Sandalın içindeki çalkantıyı da mı duymuyorsunuz? Neredeyse yüzecek yumurta sandıkları. Geç tulumbaya. Halil tulumbaya geçmiş, Zeynel vardiyada kalmıştı. Bekir'in gerisinde. Gökte ne bir yıldız kalmıştı ne de ay ışığı. Ta uzakta belli sürelerle kerempe feneri çakıp sönüyordu. Görünmeyen bir dev, altın topunu havaya fırlatıp belli zaman içinde kapıyordu sanki. Bir süre bekledikten sonra aynı oyuna yeniden başlıyor, saniye sektirmeden başarıyla bitiriyordu. Bu altın top ne havada kalıyor ne suya düşüyordu. Zeynel kuşkulu bir sesle, ''Reis dede!'' diye bağırdı. ''Üzerimize doğru bir taka geliyor, pupa yelken.'' ''İyi bak!'' dedi. Üzerimize neden gelsin? Kerempe'ye kıvrılacaktır. Gözleri iyi görse hiç de Zeynel'e sormazdı. Hele geceleri büsbütün kararı veriyordu ortalık. Bereket versin fenerleri çakışlarından tanıdığı için gözleri kapalı da olsa çıkıyordu işin içinden. Yok reis de tam yolumuza dümen kırmışa benziyor. Ne zoru var bizimle? Asker kaçaklarının yol kesip sandalları, kotraları soyduğunu çok iyi biliyordu. Pontusçular bile korsanlığa başlamışlardı son günlerde. Aradıkları başta para, sonra silahtı. Yiyecek adına ne bulurlarsa alıp götürüyorlardı. İlk defa karşılaşmıyordu Temel Reis bu korsanlarla. Onların işine yarayacak yükü olmadığı için kolay kurtulmuştu ellerinden birkaç kere. Şimdi bir iki tabut yumurtayla gene de kurtulurdu ama mal sahibini nasıl inandıracaktı? Ya yolda başkalarına sattın derse, şu kadar yıllık onuru lekelenmez miydi? Kıyıya dümen kırsa yetişirlerdi daha baştan kara demeden. Gelinin hazırladığı zembili çıkardı kıç altından. Soğuk havalar için koyduğu laz başlığını aldı. Korsanların bu başlığı nasıl sardıklarını çok iyi bilirdi. Pontusçuların bile geleneksel kılıkları arasındaydı bu başlık. Toplu tabancasını aldı zembilden. Cideden çıkarken altı fişeğinde yerleştirmişti yuvalarını. Taka önünü kesmek için manevraya başlamıştı bile. Onun üzerlerine gelişini beklemesi, üstünlüğü onlara kaptırmak demekti. Rüzgardan tam yararlanması için sandalın başını açığa vermesi gerekirdi. Birden dümen kırdı Yıldız Poyraz'a. Sandal mahmuz yemiş at gibi silkinerek ileri sıçradı. Çocuklar ateş gibi yerine getirmişlerdi kumandasını. Sandal kaynalarına kadar yatmıştı sancağı. Rüzgar yelkeni patlatırcasına şişirmişti. Alt yanlarına düşen taka maksatlarını anlayamamıştı henüz. Ne yapacağını şaşırmışa benziyordu. Kaçıyor muydu bu sandal yoksa üzerlerine mi geliyordu? Egemenlik Temel Reis'e geçivermişti çeyrek saat içinde. Rüzgar dirise etmezse yarış Sivastopol'a kadar sürer, üzerlerine gelen taka her dakika biraz daha gerilerdi. Temel Reis'in çekindiği mavzer peşreviydi. Altı patlarla nasıl çıkacaktı bu peşrevin içinden? Sandal yüklü olsa da yolundan hiçbir şey kaybetmiyordu. Yumurta sandıkla safra yerine geçtiği için sandalın başı sulara gömülüyor, rüzgarın fazlası tehlike getirecek yerde yararlı oluyordu. Başüstü dalgalarla yıkanıyordu zaman zaman. Ambara kaçan suları dışarı vermek için tulumba durmadan çalışıyordu. Gözüne pek güvenemeyen Temel Reis Zeynel'i yanına çağırmış soruyordu. Takanın başı nereye dönük? Gözlerini kısarak karanlığın ötesini görmeye uğraşan Zeynel, belli olmuyor ki reis dede dedi. Az önce üstümüze doğru geliyorlardı, şimdi Kerempe'ye doğru dümen kırmışa benziyorlar. Hangimiz daha ilerideyiz? Onlar ileride gibi geliyor bana ama bu yolla çok sürmez geçeriz onları. Benim de istediğim onları gerilerde bırakmak. Bir süre aralığı kapatmadan gittiler. Reis dede diye bağırdı Zeynel. Tam üzerimize dümen kırdılar. Doğru mu? Dedi reis. İyi bak hele. Doğru reis dede. Takanın iskelesi de sancağı da belli oluyor. Gelemezler üzerimize. Bu rüzgarla nasıl gelirlermiş? Kaptan isterim ben, yelken kullanacak. Geliyorlar. Geride bırakırız onları. Kaçar gideriz diyemiyordu Temel Reis. Sandalın başı açığa dönükken yönünü yavaş yavaş karaya, Kerempe'ye doğru kaydırmaya başladı. Bir kıyıya varabilse. Gümrük muhafaza memurları düğün umumiyenin yolcuları yardımlarına koşarlardı. Hepsi de silahlıydılar çünkü. İş oraya ulaşabilmekteydi. Zeynel. Reis dedi, birinin elinde mavzer var dedi. Neredeyse ateş edecek. Kerempe feneri çıkınca gördüm. Kaptanı da gördün mü? Bir karaltı var kıçta. Başında başlık var mı? Fenerin çakmasını bekle de iyi bak. Fener altın toplarını havaya fırlatmıştı. Zeynel gözlerini açmış bakıyordu. Var reis dedi, başında laz başlık var. Tamam dedi. Bir deneyeceğiz. Temel Reis başındaki başlığın uçlarını çözdü, yeniden bağladı. Bir ucunu sarkıttı. Birden doğrulup kalktı ayağa. Siz de gelin bordoya dikilin. Bekir, ulan sen de kalk artık miskin herif. Biraz kalabalık görsünler bizi. Elinize de tüfeğe benzer birer takoz alın. Dümenin yekesini iki ayağının arasına almış, Belinin büküklüğü belli olmasın diye dimdik ayakta duruyordu. Aralarında ya 100 metre vardı ya 80. Kerempe'nin çakmasıyla Temel Reis'in 1.80'lik boyu sandalın kıçında beliriverdi. Sandalın başını takanın üzerine yöneltmek için bu anı beklemişti. Ayaklarıyla dümen kırarken koynundan çıkardığı toplu tabancayı ateşlemesi de bir olmuştu. Namludan çıkan iki kurşun takanın yelkeninde iki delik açıp geçmişti. Kerempe yeniden sönünce Reis sandalın başını gene eski yönüne hızla çevirmişti. Takadakilerde bir telaşın başlığı karanlıkta bile belli oluyordu. Temel Reis'in top gibi patlayan tabancasının sesini rüzgar olduğu gibi kıyıya götürmüştü. Takadakilerin kıyıdakilere görünecek ne yüzleri vardı ne yürekleri. Şimdi ne yapmaları gerekiyordu? İşte sandal da ateş açarak üzerlerine doğru geliyordu. Kerempe'nin tam çıkacağı sırada Temel Reis gene sandalın başını takanın üzerine çevirmişti birden. ''Yatın uşaklar, görünmeyin. Belki onlar da ateş açarlar.'' Kendisi de kıç üstüne yatmış, tabancasını takanın yelkenine doğrultmuştu. Tetik üç kez kalkıp indi. Üç kurşunun üçü de yelkende üç delik açmıştı. Bu bir anlamda da kıyıdan yardım istemekti. Kerempe önlerinde gümrükçülerin havaya edilen bu üç el ateşe verdikleri cevap zor duyulmuştu, tersine esen rüzgar yüzünden. Ama bunu takadakiler daha kolay duymuşlar, hiç de bir yardım isteği olarak yorumlamamışlardı. Bir gerçek varsa ortada, o da iki ateş arasında kalmışlardı. Kerempe feneri kararır kararmaz ıskataya asılan Reis, yelkeni kıyıdaki muhafaza memurlarının üzerine doğru biçimledi. Tam yol kaçıştı bu. Fener yeniden yandığı zaman iki tekne arası en azından 500 metre açılmıştı. Demek takada kaçıyordu. Sandalın son durumundan kuşkulansa da yeniden kovalamaya başlasa, yelkeni aktaracak zaman içinde bile Temel Reis kıyıyı çoktan bulurdu. Zeynel fenerin son ışığında, "Kaçıyorlar," dedi. "Hem de yelken kürek." Reis'in keyfi yerine gelmişti. "Hangimiz kaçıyoruz?" diye sordu gülerek. "Onlar mı, biz mi?" Bekir'de korkudan deniz tutması falan kalmamıştı. "Biz yolumuza gidiyoruz," dedi. "Onlar kaçıyorlar."